Ayrım 27, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 374. Aniden atlılardan biri bağırarak bacağını tuttu ve eğerinden düştü. Vatandaşlardan biri derhal eğere tırmandı ve sağ tarafındaki İdoslan askeri tarafından kılıçla öldürülmeden evvel çivili topuzu sağ tarafında yere yuvarlanmış olan askerin suratının tam ortasına indi. Düşerken üzerindeki basit kıyafetleri bir zırha, adam ise bir orka dönüştü. Hırıldayarak yere yuvarlandı ve öldü. Büyük kalktı ve vatandaşlar zırhlı orklara dönüştüler. Nodonun'un, Tion'un yaratıklarıyla işbirliği yaptığına dair kanıt isteyen herkes o anda cevabını almıştı. Hepsini öldürün diye emretti Tilogorn o anda. Her şeyi indirin. Gözlerinizin gördüğüne güvenmeyin. Görünürde silahsız olan poliste sakinleri bir anda balta, topuz ve kaba kılıçlarla atlılara saldırarak düzinelerce askerin canını aldılar. Süvariler ilk şaşkınlıklarından sıyrılıp yakın dövüşten uzaklaşmaya çalıştılar çünkü kalabalıkta yeşil derili yaratıkları istedikleri gibi hedef alamıyorlardı. Ancak orklar saldırmaya devam ettiler, atların arka bacaklarını ve göğüslerine darbeler indirip kuduz köpekler gibi asılarak hayvanların acı ve korku içinde kaçmalarını sağlıyorlardı. Korkudan körleşmiş hayvanlar arkada bekleyen birliklerin içine dalarak daha da büyük bir kargaşaya neden oluyorlardı. Orklar her yerden çıkıp uluyarak saldırıyor ve tekrar gözden kayboluyorlardı. Dört bacaklar tepiniyor, dost ve düşmanı aynı şekilde eziyor, kişneyip derin derin nefes alarak sonunda içgüdülerine yenilip çareyi kaçmakta bulunuyorlardı. En iyi biniciler dahi atlarını durduramıyordu, sürü güdüsü mahmuz ve dizginlerden daha baskındı. Melin ve Tilogorn birliklerini toparlayıp tekrar meydana toplayana kadar uzun zaman geçti. Piyade birlikleri arkadan yetişip sarayın girişini temizlemede onlara destek olmuştu. Orklar gözden kaybolmuştu. Sadece yatan ölü ve yaralılardan kısa süre önce burada vahşi bir çarpışma yaşandığı anlaşılıyordu. Kral ve prens düşmanın kaybolmasıyla ilgili fazla düşünmekten vazgeçip vakit kaybetmeden kapıların kırılmasını emrettiler. 3000 süvari yapının bahçesine hücum etti. Melin ve Tilogorn birlikleri paylaşarak Nodon'u bulmak üzere sarayı hızla araştırmaya başladılar. Merdivenler atların salon ve odaları rahatlıkla gidebileceği şekilde alçak ve geniş yapılmıştı. Askerler savunma güçleri orkları boşuna aradılar. Siz aşağıda kalacak ve aramaya devam edeceksiniz. İdoslan kralı gözünü en yüksek kuleyi kestirmişti. Magus'un orada olacağını tahmin ediyordu. Ben yukarı çıkıyorum. 300 askerle birlikte atlardan inip dikleşip daralan merdivenleri tırmanmaya başladılar. O sırada daha rahat nefes alabilmek için 100 siperliğine kaldırdı. İlk odada geniş pencereden dışarıya Polistan'ın güney kesimine baktı. Başka bir grup asker saraya doğru yol alıyordu. Urgon ve diğer müttefiklerin flamaları rüzgarda sallanıyordu. Prens Malin, bakın dedi yanındakine ve rahatlayarak dışarısını işaret etti. Kral Lothair kapıyı ele geçirmiş görünüyor. Artık Nodon'a kimse yardım edemez. Sarışın İdo şaşkındı. Kendi gözlerimle onun... Susarak kralını takip etmeye devam etti. Tazelenmiş cesaret ve bacaklarındaki yeni güçle devasa bir kapıya vardılar ve orayı kırarak açtılar. Cesaretleri ödüllendirildi. 20 adım ileride bakır renkli cübbesiyle iri uzun yapılı biri sırtı onlara dönük bir şekilde kule ve sarayın etrafında olanları izliyordu. Magus yüzünü dönme gereği bile duymamıştı. Tilogorn hiçbir şey söylemek zorunda kalmamıştı. Askerleri kılıç ve oklarıyla uyarıda bulunmadan Nodon'una saldırdılar ancak oklar ortada duran hedef bir türlü bulmuyordu. Atılan oklar onun sırtına yaklaştıkça parçalarına ayrılıyor, metal uç kısmı paslanıyor, ahşap kısmı havada talaş izi bırakarak ilerliyordu. En sonunda ise öylece yok olup gidiyor, küçük demir talaşı şangırdayarak taş zemine düşüyordu. Hoş geldiniz, Magus hala kıpırdamamıştı. Lios Nodon'una hoş geldiniz Kral Tilogorn. Ne arzu etmiştiniz? Korunaklı ülkenin güvenliğini diye karşılık verdi Tilogorn sertçe ve kılıcını çekerek. Nodon'la savaşmaya hazırlandı. Siz buna engelsiniz. Ülkeme girip şehrime saldırdınız ve beni öldürmek istiyorsunuz. Ülkesi için endişelenmesi gereken kişi ben değil miyim? Duyduğumuza göre hain ve çok sayıda kişinin katili olmuşsunuz. Evet, katil ancak iyi bir niyetle ülkeyi korumak istiyorum tıpkı sizin gibi. Bir tehdit yükseliyor ve onu ancak ben ve arkadaşım durdurabiliriz. Bunun için tüm ülkeleri hükmüm altına almam gerek. İnsanlar, cüceler, elfler ve büyücüler hepsi itaat etmeli ya da iyilik uğruna yok olmalı. Sonra yüzünü döndü. Buğulu yeşil gözlerinde üzüntü vardı. Bazıları şimdiden yok oldu ve bu canımı çok acıtıyor. Siz en azından bana katılmayı düşünmez misiniz? Bir adım öne atıp elini krala uzattı. Asla. Tilagor'un cevabı üzerine bir düzin asker saldırıya geçti. Fakat zırh, silah, kıyafet ve nihayetinde de kendilerinin sonu tıpkı orklarınki gibi oldu. Görünmeyen güçler onları Magus'un etki alanından kaçmaya fırsat dahi vermeyecek kadar hızlı etki ediyordu. Geriye kalan toz öbekleri Nodon'dan 4 adım ileride yerde duruyordu. Sonunda sonbahar rüzgarı onları uçurup götürdü. Geriye kalan askerler korkuyla geriye çekildiler. Gücümü küçümsemekle hata ettiniz Kral Tilagorn dedi Nodon'u yavaşça. Size uzattığım eli geri çevirdiniz. Şimdi ise kendinizi beğenmişliğinizin bedelini adamlarınız ödüyor. Serin esinti dışarıdan çatışma seslerini yeniden yukarı taşıdı ve Tilagorn onları dinledi. Savaşın bittiğini düşünmüştünüz değil mi diye sordu Magus pencereyi göstererek. Lothair'e ve ordusuna ne olduğuna kendiniz bakın. Tilagorn gözlerini Nodon'dan ayırmadı. Askerlerden birini bakması ve olanları anlatması için pencereye gönderdi. Bizim adamlarımıza karşı savaşıyorlar kralım diye rapor verdi şaşkınlıkla. Urgon'un flamasını net bir şekilde görüyorum ve askerler orklarla birlikte hareket ediyorlar. Adam durdu. Palandiel aşkın. Tekrar ayağa kalkıyorlar. Ölü olarak yere serildikten sonra yeniden ayaklanıyorlar. Nodon'un güldü. Uzun süredir ölü ülkeye ait topraklar üzerinde bulunuyorsunuz. Sihir güçlerimi kullanarak sizleri yanılttım ve böylece ihtiyacım olan orduyu ayağıma getirmiş oldunuz. Konuşmaya devam edecekti fakat o sırada öksürük nöbetine tutuldu. Ağzının kenarından ve burnundan kan geliyordu. Öksürerek dizlerinin üzerine düştü ve dudaklarının daha fazla kan sızarak beyaz zeminin üzerine aktı. Ya şimdi ya hiç diye bağırdı Tilagorn ve koştu. Korunaklı ülke için. Askerleri peşinden geldi. Cesur askerlerin büyük bir kısmı toza dönüştü ancak yine de Nodon'un zayıflaması yüzünden büyünün etkisi de azalmıştı. Kralın da aralarında olduğu 30 asker kalkanı geçerek Magus'u yaklaşmayı başardı. Okçulardan biri 3-4 oku şişmiş gövdeye isabet ettirdi ve sonra ona yaklaşabilen askerler kılıçları Nodon'un yerdeki bedenini indirmeye başladılar. Prens Melin de bir anda yanında bitmişti. Yine de son anda bir büyünün kurbanı olabilecekleri korkusu adamlara inanılmaz güç veriyordu. Kılıçlar daha sert ve daha hızlı inip kalkmaya devam etti. Taş zemin parçalanmış cesetten akan kandan kıpkırmızı olmuştu. İğrenç bir koku yayılıyordu. Tilagorn açık yaraların içinden bir şeylerin hareket ettiğini gördüğünü sandı. İçinde yaşayan bir şeyler var diye düşündü ürpererek. Tüm gücüyle vuruyordu. Geber artık. Hayır diye bağırdı Nodon'u. Bir rüzgar saldırganları uzaklaştırıp ayaklarını yerden kesti. Korunaklı ülkeyi korumam gerekiyor. Sihirli asasının ucundaki akik taşından siyah yıldırımlar yayıldı. Sayısız asker zırhları dahil tümden küle döndü. Vazgeçmeyin, kral ileri atılıp kılıcını havaya kaldırdı. İmkansızı başarmak zorundayız diye bağırdı. Nefessiz bir şekilde ve sağ elini Magus'a uzattı. Ben... Yıldırım gelip deri giysiden girdi ve ta kalbe kadar ilerledi. Tilagorn inleyerek yere düştü. Kılıcın kabzasını tutan parmakları gevşedi. Bacak ve ayaklardan oluşan kargaşanın içinde kayboldu. Başaramadık. Tebrikler Prens Melun dedi Nodon'un alayla. Biraz önce kral oldunuz. İdosa'nın yeni hükümdarı sizsiniz artık. Elini bir kez daha uzattı. Size soruyorum. Bana itaat edecek misiniz yoksa Tilagorn gibi ülkenizi elde ettiğiniz kadar hızlı bir şekilde kaybetmeyi mi tercih edersiniz? İdo uzun uzun düşünmeden eğilerek kılıcı ve ağır yaralıyı kaldırdı. Sizi buradan götüreceğim. Bugün onu yeneceğimiz gün değil dedi Tilagorn'a ve onu çıkışa doğru taşıdı. Askerler onları koruyordu. Nodon'un ona inanmaz gözlerle bakıyordu. Siz de mi? Siz kötülüksünüz. İdosa'nın düşmanı. Sizinle nasıl birlik olabilirim? Melin Tilagorn'a yardım ederek onu merdivenlerden aşağı indirmeye başladı fakat Nodon'un büyük adımlarla onları takip ediyordu. O zaman birlikte ölün diye bağırdı çatlak bir sesle. İkinize de ihtiyacım yok. İlk yıldırım çıtırdayarak son kalan askerle sıradan öldürürken Melin Tilagorn'u omzuna alarak merdivenlerden aşağı koşmaya başladı. İkimiz birden kurtarabilir miyiz bilmem ancak sizi o canavarın ellerine bırakmayacağım dedi zorlukla. Melin İdoslan'ı atalarınızdan daha iyi yönetin diye inledi ölmekte olan kral. Ağzından sızan kan onu taşıyan kişinin zırhından aşağı süzülüyordu. Dinleyin. Geriye kalan güçleri Poristan'ın dışında güvenli bir yerde toplayın. Yaralıları kurtarın ve cesetleri yakın. Yoksa karşınıza kimsenin durduramayacağı bir ölüler ordusu bulacaksınız. Nodon'la yenilmez ordusunu asla vermemelisiniz. Yaşayacak ve bu söylediklerinizi birlikte gerçekleştireceğiz. Siz daha tecrübelisiniz Tilagorn diye itiraz etti prens. Taşıdığı yük bacaklarını zorluyordu. Toplayın kendinizi. Ülkenizin tahtını bir İdo'ya mı bırakmak istiyorsunuz? Kralı hayatta tutabilmek için onu kızdırmaya çalışıyordu. Söz verin. Büyük babanızdan daha akıllı olun. Ülkeyi parçalara bölmeyin. Söz veriyorum. Ölüleri yakın diye tekrar etti bir kez daha kısık bir sesle. Ülkemizi kurtarın. Palandiel sizinle. Vücudu gevşedi. Hayır, tahtı böyle almak istemiyordum. Melon kulenin girişine vardı ve cesedi yavaşça yere bıraktı. Ancak verdiğim sözleri tutacağım Tilagorn. Mühür yüzüğünü, tokayı ve kralın kılıcını alıp yoluna devam etti. Geriye kalan adamlarıyla ölüler ordusunun arasından zorlukla kendilerine yol açtılar. Geri çekilirken Porista'yı dünyadaki hiçbir büyünün söndüremeyeceği bir alev denizine çevirdiler. Nodono'nun başlattığı büyülü yağmur dahi sarayı ve kenti temellerine kadar küllere çeviren ateşi durdurmaya yetmemişti. Kral Tilagorn ve Kral Lothair da bu cehennemin içinde yok oldular. 13. Korunaklı ülke, yer altında herhangi bir yer, 6234. Güneş döngüsü, sonbahar sonu. Beş cüce bir süredir hedeflerinden ne kadar uzakta olduklarını kabaca tahmin edebiliyorlardı. Her 25 milde bir kayalara bir işaret işlenmişti. Bunu başta fark edememişlerdi. Kısa bir süre içinde inanılmaz bir şekilde 200 mil yol almışlardı. Bir sonraki durakta devasa bir salonda durduklarında birkaç saatinde dinlenmeye karar verdiler. Gerçi onları yoracak bir yolculuk yapmamışlardı ancak rahatsız şekilde oturmak, dönemeçler ve iniş çıkışlı yol bedenlerini kasmıştı. Ayrıca rayların tek düze sesi onları yormuştu. Araçtan inmeden önce Boindil vagonun kenarına tırmanarak zeminin tozunda ayak izleri aradı. Buradan uzun zamandır kimse geçmemiş dedi ve toz kaldırarak yere atladı ya da hepsi toza dönüştü. Önümüzdeki raylar da kirli. Gandogar başka bir yol kullanmış olmalı diye gözlemlerini belirtti kardeşi. Tunkil son durak yerinde çizdi tünel sistemi haritasını açtı. Bu mümkün diye tahminde bulundu. Umarım tavan çöker üzerine dedi. O sırada ateş yakmak üzere çevrede odun parçaları toplayan hiddetli homurdanarak. Ancak parmaklarıyla dokunur dokunmaz kalaslar talaşa dönüşüp parçalara ayrılıyorlardı. Erimiş peyniri mantar kızartması hayali suya düşmüştü. Sessizce yemeklerini yedikten sonra herkes kendi düşüncelerine daldı. Bavragor bolca içti ve yoldaşlarının itirazlarını aldırmadan şarkılarına başladı. Güçlü sesi salonda çoğalarak tünellerde yankılandı. ''Susar mısın artık? Yoksa yerin altında yaşayan her yaratık burada birkaç cücenin bulunduğunu anlayacak.'' diye şikayet etti Goimgar. ''Yol boyunca çıkardığı seslerden zaten herkes haberdar olmuştur.'' dedi boyundan sırtarak. Küçük parlak sakalımız yine mi korktu diyerek iğnelede onu Boindil. Baltalarını dizinin üzerine yatırıp bileği taşıyla ağızlarını keskinleştirirken. Korkma kardeşim ve ben yanındayız. Baş parmağıyla baltasının ağız keskinini kontrol etti. Uzun zamandır ork kanı içmedi. Tıpkı benim gibi o da sabırsızlanıyor. Burada aşağıda olabileceklerine inanıyor musun diye sordu Goimgar ürkerek. Burada her şey olabilir diye karşılık verdi deli bakışlarla. Boindil ile Tunkdil onun elmas ustasını biraz daha korkutmaya çalıştığını anlamışlardı. Yüzlerce döngüdür kullanılmıyorlar. Belki de buraları kendine ev edinmiş canavarlarla karşılaşırız. Baltaların kör taraflarını birbirine vurarak gürültü çıkardı. Ho, onlara savaş açıp buralardan uzaklaştırmalıyız. Yeter, cesur savaşçı diye frenledi Tunkdil onu. Fakat Boindil yüksek sesle gülüyordu. Kendi savaş havasına sokmuştu. Gelin ey ogre, troll, ork ve tüyonun tüm yaratıkları, sizi yok edecek olan demircinin çocukları geldi diye bağırdı. Taş ustasının sesini bastırmaya çalışarak. Gelin de sizleri öldüreyim. Şşş, lütfen sessiz ol diye yalvardı Goimgar ve sırtı duvara yaslanıncaya kadar geri geri çekildi. Teşvik etme kimseyi. Tiyon tarafından cücelere rakip olacak yaratıkların yaratıldığını duydum. Tıpkı kara elflerin, elflerin can düşmanı olması gibi diye söze karıştı Bavragor ve boğazını bir kez daha gizemli tulumun içindeki sıvıyla ıslatarak. Ben de senin sesini duyduktan sonra acı içinde ölen yaratıklar olduğunu duymuştum diye dalga geçti boyunda. Orklar birazdan gelirse sesini kes, tamam mı? Yoksa onları kaçırırsın diye ekledi Boindel. Barrogar ona nazik olmayan bir surat ifadesiyle baktıktan sonra yeni bir şarkıya başladı ancak Tunkki susmasını istedi. Birilerinin bize yaklaşıp yaklaşmadığını duymaya çalışıyoruz dedi. İkizleriyle Goimgar bu söylediğine derhal katıldılar. Fark etmez. Barrogol mırıldanarak şarkı söylemeye geçti ve battaniyelerden kendi bir yatak yaptıktan hemen sonra da neredeyse şarkı söylediğinden daha yüksek bir sesle horlayarak uykuya geçti. İkizler de dinlenmek üzere uzandılar. Goimgar ise yerinden kımıldamadı. Tunkdil battaniyeleri onu uzatmak zorunda kaldı. Zira oturarak uyumaya karar vermişti. Az önce yapmaya çalıştığın şeyin farkındayım dedi çok geçmeden kısık bir sesle diğerlerinin uyuduğundan emin olduktan sonra. Anlamıyorum. Az önce diğer salonda diye hatırlattı. Plan işimize yaramasın diye onu bozmaya çalıştın. Bunu neden denedin? Cılız cüce inatla itiraz etti. Tozunu almak istemiştim. Hançerinle mi? Tunkdil yüzüne baktı. Gözlerini yakalamaya çalışıyordu. Senin düşmanın olmadığını anlamanı istiyorum. Düşmanım mı? Hayır, düşmanım değilsin, sen hiçbir şeysin. Dördüncü bile değilsin diye karşılık verdi düşmanca. Frakkas bilir nereden geldin ancak bizden biri olmadın kesin. Önce ortaya çıkan biri hakkı olmayarak tahta aday oluyorum ama başaramayacaksın. Kralım bana emirlerini yerine getirmemi emretmiş olsa da yükselişini engellemenin bir yolunu bulacağım ve Gondogar'ın hak ettiğini almasını yardım edeceğim. Bizimle gelmek istememenin nedeni bu muydu? Belki ama belki de seyahat etmeyi ve dövüşmeyi sevmiyorum. İstemediğim şeyler yaşamayı sevmiyorum. İkincilere yaptığımız yolculuk bana göre değildi. Şimdi ise hayatımı bir sahtekar için tehlikeye atıyorum. Yüce kral olmak umurumda bile değil Goimgar dedi Tunkdil iknacı bir şekilde. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Cüce ona şaşkınlıkla baktı. O zaman bu yarışın amacı ne? Nodun'la savaşarak onu yenebilmek için keskin ateşi yapmak istiyorum diye açıkladı. Korunaklı ülke için işler kötüye giderse çılgın magusu durdurabilecek bir tek biz cüceler varız. Beni ilgilendiren budur, taht değil. Senin yerinde olsam hedefime ulaşmak için her türlü yalanı söylerdim. Gerçeği söylediğini nereden bileyim? Peki Mavi Dağlara önce bize ulaşırsak ne olacak? Söylediğin gibi istemiyor olsan da yine sen kral seçilmeyecek misin? Bu yüzden mi acele ediyoruz? Tunkdil bu akşam onun gerçekleri söylediğine ikna edemeyeceğini anlamıştı. Duyduğu şüphe bunun için fazlasıyla büyüktü. Ayrıca kökeni hakkında söyledikleri de onu üzmüştü. Bu konu hala karanlıktı. Duygularını gizleyerek farklı davranmak zorundaydı ancak içten içe kendini güvensiz ve yalnız hissediyordu. Ekibi Beşinciler Kralı'nı götürebilmek adına oynadığı oyunu sürdürebilmesini sağlayan yegane güç, Lord Ionon ve sevgili dostu Frala'nın başına gelenlerden aldığı güçtü. Hain Magus'un gücünü ve hayatını elinden almak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Boş ver diyerek sonlandırdı konuşmayı. Sen dinlen, ben nöbet tutacağım. Tunkdil serin havaya karşı korunmak için omuzlarına birer battaniye attı. O sırada bir gürültü duyuldu. Duvara vurulan tek bir çekiç darbesinin sesine benziyordu. Biraz önce rahatlamaya çalışan Goimgar dona kaldı. Ogre mi? Diye sordu korkarak. Yoksa bu tünelleri yaparken ölen cücelerin ruhları mı? Her şey olabilir. Tunkdil cevap vermeden baltasını alarak karanlığı dinlemeye başladı. Bir taş dedi yavaşça ve sakinleşti. Tavandan bir parça kopup düşmüş olmalı. Heyecanlanacak bir şey yok. Cüceleri uyandırsa mıydık? Senden daha tecrübeli oldukları kesin. Hayır, bir şey yok diye ısrar etti. Uyu ve sesi unut. Değerli taşlar ustası battaniyesini sakalına kadar çekip kalkanın bedenin önüne yerleştirdi. Tunkdil kısa kılıcını çektiğini duydu. Bunlardan sonra gözlerini ancak kapatabildi. Acaba neydi? Sesçe ayağa kalkarak önce sağa sonra da sola giderek adım ya da başka sesler duyabilmek için tüneli dinlemeye başladı. Hiçbir şey yoktu. Tüneller sessizdi. Yine de içinde onu rahatsız ve o his kaybolmak bilmedi. Bunca zamandır cücelerin yokluğunda başka yaratıkların burayı sahiplenmiş olması gayet mümkün. Boyundan'ın çağrıları istediklerinden fazlasını uyandırmış olabilirdi. Grup yolculuğuna devam ettiğinde Tunkdil diğerlerine Goimgar'la birlikte duydukları sesten bahsetti. Hiddetli onları bekleyen belalar için sevindi ancak kendisini uyandırmadıkları için de alındı. Böylece küskünü oynayıp bir süre onlarla hiç konuşmadı. Vagon rayların üzerine rüzgar gibi ilerliyordu. Bazen hızlı, bazen yavaş, bazen yukarı, bazen de aşağı. İniş inmesi iki kez yeterli olmadı. Bu yüzden de araçtan inerek ister istemez vagonu itmek zorunda kaldılar. Barrogor fırsattan istifade çalışmalarına eşlik etsin diye tabii ki şarkı söylemeye kalktı. Sonra bir aşk şarkısına başlayınca Boyendal sinirden patladı. Onu bilerek provoke ediyorlar. Tungdil tek gözün iş sırasında bilerek tüm gücünü vermediğini, yükü Hiddettin'in üzerine yıktığını fark etti. Molalardan birinde taş ustasını bir kenara çekerek konuyu açtı. Tabii ki bilerek yapıyorum diye itirafta bulundu acımasızca. Ona yol boyunca çektireceğim. Öyle olmaz diye fikrini belirtti Tungdil. Barrogor umursamaz bir şekilde omuzlarını silkti. Bunun sebebi kız kardeşin mi? İkizlere terden sırılsıklam olmuş kardeşini su tulumunu uzatan Boyendil'e baktı. Evet dedi. Rahatça ve kendi içki tulumunu alarak ağzındaki mantarı çekti. Ortamı bir anda kanyak kokusu sardı. Bir yudum alarak siyah sakalına damlan içkiyi sildi. Evet diye bir kez daha fısıldadı. Dalgın bir şekilde gözlerini yere çevirdi. Boyendil ile aralarında ne geçti diye temkinli bir şekilde kurcalamaya devam etti Tungdil. Barrogor başını uzattı, dişlerini sıkıyordu. Kapalı gözünden bir damla yaş süzüldü, konuşamadı. Bunun yerine içkisinden bir yudum daha aldı. Onun yüzünden ölümüne mi içmek istiyorsun? Tulumu indirdi. Hayır, bir zamanlar ne kadar iyi olduğumu unutabilmek için içiyorum diye cevap verdi üzgün. Ama başaramıyorum. Eserlerim İkinciler Kralı'nın dört bir yanında asılı. Bana bakıp işe yaramayan ellerimle dalga geçiyorlar. Taş duvara yaslanarak içinde bulundukları salonu inceledi. Bu sefere neden katıldığımı biliyor musun diye sordu aniden. Tungdil başını hayır anlamında salladı. Geri dönmemek için diye açıkladı bir ayyaşın ciddiyeti ve kısık sesiyle. Cücelerin acıyan bakışlarına dayanamıyorum. Barrogor çekiç yumruk olarak hatırlanmak istiyorum. Keskin ateşi hayatı geçiren ve hayatını cüceler için feda eden taşın aşılmaz ustası olarak. Elleri titrediği için kayalara istemediği halde gravürler yapan ayyaş çekiç yumruk olarak değil. Tungdil'e bakıp hafifçe gülümsedi. Korunaklı ülkeyi kurtarmak ve cüce halkını korumak için üzerime düşeni yapacağımı, ancak Beşinciler Krallığında kalacağım. Söylediğini daha bir vurgulamak için içkisinden bir yudum daha aldı ve sonra sustu. Sözleri Tungdil'i etkilemişti. Onu farklı birisi olarak tahmin etmişti. Gürültücü, zaman zaman keyifsiz fakat kolay kolay yolundan dönmeyecek iyi niyetli bir cüce. Hayır, bizimle döneceğinden eminim. Karşısındakinin samimi açıklamalarından sonra bu söylediğinin ne kadar zayıf kaldığının farkındaydı. Nodon'un orduları karşısına senin güçlü yumruklarına ihtiyacım var. Barrogor elini Tungdil'in koluna koydu. Senin şu ikizler gibi savaşabilen ve özgüven eksikliği nedir bilmeyen cücelere ihtiyacın var. Kolunu bıraktı. Merak etme, yeteneğim Cüceler Krallığı'nın bugüne kadar gördüğü en iyi granit kancaları yapmaya yeterli. Şimdi beni tulumunla yalnız bırak. Kız kardeşime ne olduğunu başka bir zaman anlatırım. Tungdil ayağa kalkarak jambon ve peynir yiyen diğer cücelerin yanına gitti. Üzücü. Boyundan uzaktan ne dediklerini anlayamadan onları takip etmişti. Ancak kardeşinin dikkatini çekmemek için ne olduğunu sormamıştı. Tungdil'e baharatlı keçi peynirinden uzattı. Raylar bizi yarı yolda bırakmazsa ertesi gün İhtilal Krallığında oluruz eğitimli. Bu hesaba göre Gandogar çoktan varmış olmalı dedi Tungdil keyifsizce. Yolunu kaybetmediyse tabii diyerek güldü Hiddetli ve gözüne damlayan terleri sildi. Kullandığı kestirmenin onu en derin deliğe götürmesini umarım. Goyungar onu kötü kötü baktı. Tamam, bana öyle bak. Cücelerin efendisi şurada oturuyor dedi. Dillendirilmemiş iddiayı sinirle kabul ederek. Senin kralın ise bir savaş çırtkanı. Bir yumuşakça bir... Yeter Boyendil diye seslendi düzeni sağlamak isteyen Tungdil. Oturmaktan çok savaşmayı sevdiğini biliyorum. Ancak kendini tutman gerek. Cüce homurdanarak sustu. Devam. İlk hedefimize ne kadar erken ulaşırsak o kadar iyi. Ayağa kalktı. Diğer dört cüce de bunun o vagondaki sert oturak yerlerine geçme zamanı geldiğini işaret olduğunu biliyorlardı. Ekibe hiç huzur hakim olmayacak mı diye sordu Tungdil kaygıyla içinden. Oraları nasıldır acaba diye düşündü Boyendal yüksek sesle vagonu itmek üzere beklerken. Halkımızın en iyi demirciler oldukları söyleniyor. Karga burnumdan daha iyi bir silah yaptıracağım onlara. Ho, bu güzel bir fikir kardeşim diye seslendi Hiddetli. Baltalarım kötü olduğundan değil ancak ekler daha iyisini yapabiliyorlarsa seve seve kabul ederim. Yavaşça hareket ettiler. Yokuştan aşağı inerken Boyendal yerine atladı ve yolculuk devam etti. Korunaklı ülke, İkinciler Krallığı, Beroin, 6234 Güneş Döngüsü, sonbahar. Davetin üzerine geldim. Guntrabur ancak fikrimi değiştirebileceğimi düşünme dedi Bissupur ve yüce kralın önünde dizlerinin üzerinde tekrar ayağa kalktı. Sesin tonundaki inat ve reddedici ifade tüm cücelerin hükümdarı ve yardımcısına boş meclis salonundaki bu toplantının gereksiz çaba harcamak olduğu izlenimi bıraktı. Yine de belki Vrakkas bir mucize gerçekleştirir ve şu cücenin kafasına çekiciyle vurarak anlayışlı olmasını sağlardı. Guntrabur güçlü cücenin oturabileceği koltuğu işaret etti. Daha kötü görünüyor. Parmakları titriyor ve kolunu neredeyse kaldıramayacak halde diye düşündü Bissupur sevinerek. Yaşlılık benden yana. Entrikaları bir yana bırakıp baştan beri tercih etmemiz gereken yoldan devam edeceğiz diye söze başladı Balandil'in ve hükümdarının yanına oturdu. Fikir ayrılıklarımızı soysuz koboldlar gibi çözmek bize yakışmaz değil mi Bissupur? Entrika doğru kelime olmayabilir. Halkımızın iyiliği adına tercih edilecek en iyi yolda ilerlemek üzere kendimce müttefikler arıyorum diye karşılık verdi. Yüce kral ve ben seni harekete geçiren gerçek nedeni merak ediyoruz diye açıkça belirtti Balandil'in. Çok daha büyük bir savaş bizi beklerken demircinin çocuklarını elflere karşı harekete geçirmeye çalışmanı anlayamıyoruz. Bissupur sıkılmış görünüyordu, artık sinirlenmiyordu bile. Yüce kralım bırakın gideyim. Sizin beni anlamadığınız gibi ben de sizi anlayamıyorum ve bu yüzden de bu sohbetin bir anlamı yok. Zaman kaybından başka bir şey değil. Ne ihtiyacın var o zamana diye sordu Balandil'in. Düşünmek için diye karşılık verdi Bissupur sıkılarak. İzin verilmesini beklemeden ayağa kalkıp toparlayarak kapıya doğru ilerledi. Düşünmek mi istiyorsun dedi Guntrabur. O zaman şunu düşün. Çevrendeki hiç kimse aileni tanımıyor Bissupur. Cüce durdu fakat arkasını dönmedi. Ne söylemeye çalışıyorsun yüce kral? Bir şey söylemeye çalışmıyorum. Sadece dikkatini bir konuya çekiyorum diye karşılık verdi Guntrabur. Balandil'in yorgun kralının yerine devam etti. Tungdil'in kökeninin hakkında şüphelerin var. Tamam. Ancak şöyle bir söz ver. Başkalarına ateş fırlatan kendisinin de sıcaktan korkmadığından emin olmalı. Bissupur yerine döndü. İri elleri yumruk haline gelmişti. Bana sanki ikiniz koboldların bile aklına gelmeyecek bir entrika çevirmeye çalışıyormuşsunuz gibi geliyor diye gürledi. Aklınızdan ne geçiyor? Hiçbir şey. Ama kökenle ilgili şüphelerimizi sesli bir şekilde dinlendirebilirdik. Tıpkı senin bizim desteklerimiz varise yaptığın gibi dedi danışman ciddi bir ifadeyle. Ayrıca beşincilerin yok oluşuyla elflerin ilgisinin olduğunu iddia eden metinler sahte. İftira. Bissupur iki yumruğuyla masaya vurdu, taş çatladı. Kendine bir bak. Dördüncüler klanındaki cücelerden daha iri bir yapın var. Bugüne kadar kimse seni elmas işlerken ya da parlatırken görmedi ve dövüşçülüğün ile gücün orklar tarafından korkuyla anılıyor diye sıraladı Balandil'in soğuk bir şekilde. Biraz kulak kabarttığımda bunları öğrendim. Düşmanlarım senin Lorimbur'un soyundan olduğunu iddia ediyorlar. Bu hakaret yüzüme karşı söylemeye cesaret ediyorsun demek. Sakalım adına yemin ederim ki sakat olmasaydın seni şu anda birebir dövüşe davet ederdim. Balandil'in içten içe seviniyordu. Uydurduğum kelimelerle onu gerçekten yaraladım. Sana bir teklifimiz olacak. İki ekipten biri gri dağlardan dönene kadar sessiz kalacak ve beşincilerin yok oluşunda elflerin suçlu olduğuna dair yazılanların sahte olduğunu ilan edeceksin. Ve bunu kimin yaptığını bilmediğini de. Biz de senin kökenlerin hakkındaki şüphelerin yayılmasını engelleyeceğiz. Gelecekteki hükümdarın kim olacağını bırak yarışmanın sonucu belirlesin. Hepsi bu diye rica etti aksaçlı Guntrabur. Bissupur dişlerini gıcırt atarak onayladı. Silahları bırakmamızı kadeh kaldırarak kutlamamız lazım dedi Balandil'in. Bissupur çıkıp gitmek üzere hızla geriye döndü. Siz kutlayın. Benim yapmam gereken bir sürü işim var diye veda etti ve zorla gülümsemeye çalıştı. Merak etmeyin, sözümde durup tüm faaliyetlerimi askıya alacağım. Yine de klanlarımızla toplantı yapmama izin verirsiniz herhalde. Cücelerin hükümdarına herhangi bir reveransta bulunmadan salondan çıkıp gitti. Gündüzü göreceksiniz. Sözümde duracağım nereden çıkardınız? Sadece daha dikkatli olmalıyım. Karşısında elinde bir sürahi bira ve üç kupa taşıyan bir cüce çıktı. 27. ayrımın sonu, sayfa 390.